أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün dersimizin konusu savaşın evrensel ilkeleri. Allah-u Teala gökleri, yeri ve bütün varlıkları insanları imtihan için yaratmış. Vücudumuzu da ona göre yaratmış. Kitapları da imtihan için indiriyor. İmtihan edilen yerde tam bir hürriyet olması gerekir. Onun için bütün insanlar Allah'ın kuludur. Yeryüzünün tamamı da Allah'ın toprağıdır. Ama imtihan için yaratılmış olan insanlar, İmtihanı kazanma yerine kaybetmeyi tercih ederlerse, bu defa kendini ilahlaştırıp Allah ile çekişmeye ve kendilerini öne çıkarmaya, diğer insanlara baskı yapmaya başlıyorlar. Şimdi Allah-u Teala sık sık okuduğumuz Rum Suresi 30. ayette dinini şöyle tarif ediyor. Yüzünü dosdoğru bu dine, Allah'ın fıtratına çevir. Allah'ın fıtratı ne? İnsanları da ona göre yaratmıştır. Yani insanlar da geçerli. Oluşum, değişim ve gelişim kanun ve kuralları, tabiatta geçerli oluşum, gelişim kanun ve kurallarıdır. Yani bölünme kanunuyla yaratılmanın adı fıtrattır. Onda geçerli bütün kurallar, insan hayatında da geçerlidir. Ama insan, İmtihan için yaratıldığından bu kuralları bozabiliyor. Dine uymak yerine kendini dine uyduruyor. Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayan hiç kimse yoktur. Ama kendini bir şey zanneder. Eline imkan geçtiği zaman bakarsınız ki taşkınlık ediyor ve akıl almaz davranışlar içerisine giriyor. Şimdi her tarafı, yani bütün varlıkları imtihan için yarattığından Allah'ın dininde olmazsa olmaz şey inanç ve ifade özgürlüğüdür. Şeyde Allah Nisa suresinin 26. ayetinde diyor ki Allah size her şeyi açık açık anlatmak ve sizi öncekilerin doğru yoluna yönlendirmek ister. Ve tevbenizi kabul etmek ister. İster ama buna zorlamaz. Çünkü imtihan gereği herkes serbest bırakılmıştır. Ondan dolayı Allah-u Teala Bakara suresi 256. ayette der ki La ikraha fiddin. Bu dinde baskının hiçbir çeşidi olmazdır. Yunus suresinin 96. ayetinde de diyor ki وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer tercihi Rabbin yapsaydı, elbette yeryüzündeki bütün insanlar inanırdı. Çünkü niye birisi mümin, birisi kafir olsun? Ama tercihi insanlara bıraktığı için isteyen inanır, isteyen inanmaz. Diyor ki, اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسِ حَتَّى يَكُونُ مُؤْمِنِينَ Ey Muhammed, mümin olsunlar diye insanları sen mi baskı altında tutacaksın? Olmaz yani. Ondan sonra Gâşiye suresinin 21 ve 22. ayetinde de diyor ki Allah, sen diyor insanlara doğru bilgi ver. Senin görevin doğru bilgi vermektir. Yani Kur'an'daki bilgileri açık, net, herkesin anlayacağı şekilde anlatmaktır. Sen hiç kimseyi yola getirecek değilsin. Senin böyle bir görevin yoktur. Sen kimseyi yola getiremezsin. Ne oluyor? İşte inanç ve ifade özgürlüğünün dorukta olduğu bir yapı oluşturmuş Allah-u Teala. Yani bu dinin temeli o. Ondan sonra da insanlar böyle bir hürriyete sahip oldukları için kendilerini bir şey zannedecek hale geliyorlar. İşte bakıyorsunuz ki bir şey güç zehirlenmesi yaşıyorlar ve başkalarına baskı yapıyorlar. Ben daha güçlüyüm, ona bir yumruk. Ben daha zenginim, ona bir baskı yapmak. Ben işte şöyleyim, böyleyim. Ben daha güçlü bir devlet başkanıyım. Bunu şöyle yaparım diye. Bakıyorsunuz ki güçte sınır tanımıyorlar. Allah ile yarışmaya başlıyorlar. Şimdi Allahü Teala Nahl Suresinin 106. ayetinde baskı altında bir Müslümanın kafir olduğunu bile söylemesine müsaade ediyor. İnsanların birbirlerine bu derece baskı yapacağını biliyor. Diyor ki, inandıktan sonra kim kafirlik eder? Yani Allah'ın ayetlerini görmezlikten gelirse. Ama kalbi imanla dolu olduğu halde ağır baskı altında olan, yani baskı altında olan hariç. Adama baskı yapmışsın, inan yoksa şöyle şöyle olur. O ben kafirim de diyebilir ama kalbinde iman var. İşte kim bu ama kim kafirliğe göğsünü açar, içini açarsa ne demek? Allah şu ayetlerde şöyle yapmamızı emrediyor. Şu ayetlerde böyle yapmamızı emrediyor. Onu görüyorsunuz, o ayetleri yok sayıyorsunuz. Kendinize göre yeni bir yapı oluşturuyorsunuz. İşte o kişi için diyor ki Allah'ın gazabı onların üzerindedir. Onlara büyük bir azap vardır. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman, savaş hukuku açısından baktığımız zaman, Kur'an-ı Kerim'deki savaş hukuku tam insanın bu ayetlerde anlatılan doğal yapısına uygun. Asla baskı yok. Hiçbir kafire baskı yok. Ama onlar savaş açarlarsa mecburen onlara karşılık vermek zorundayız. Barış için geri çekilirlerse, şimdi Fatih Hoca bu ayetlerin hepsini okuyacak. Tamam, kabul etmek zorundayız. Anlaşma yapıp anlaşmamıza uymak zorundayız. Tamamen doğal yapıya uygun davranmamız lazım. Evrenseldir. Bu kurallar tamamen evrenseldir. Dikkat ederseniz bugün işte Birleşmiş Milletler'de de bu konuda böyle takım evrensel şeyler var. Çünkü bütün devletlerin tek bir noktada birleşebilmesi için orada bir evrensellik ilkesi olması gerekiyor. Ama birisi kendisini bir şey zannediyorsa o hukuku hiçe sayıyor ve yoluna devam ediyor. Şimdi burada şunu göreceğiz. Kur'an-ı Kerim'in savaş hukukuyla ortaya koyduğu ilkelere yeryüzünde kimse itiraz edemez. Ama Müslümanlar güç zehirlenmesine uğradıktan sonra, güçlü hale geldikten sonra bu ayetleri görmezden gelmişlerdir. Ve kendi kafalarına göre yeni bir savaş hukuku uydurmuşlardır. Halbuki bu çok büyük bir imtihan. Yani fakirliğe sabretmek kolay ama zenginliğe sabretmek zordur. Yani Ömer radıyallahu anh bu konuda böyle bir sözü var. Gerçekten gerçeği anlatıyor. Biz fakirliğe sabrettik ama zenginliğe demedik. Allahü Teala'nın bu konuda bize örnek gösterdiği Süleyman Aleyhisselam var. Hiç kimseye vermediği gücü, kuvveti ona vermiş. Ama o şımarmamış, güç zehirlenmesine uğramamış, Allah'a bağlılığını sürdürmüştür. İnşallah bunu da Erdem Hoca'dan dinleyeceğiz Allah nasip ederse. İşte bugün bütün dünyada güç zehirlenmesi yaşayanlar var falan. Yani burada biz Müslümanlar olarak, yani başkalarını suçlamak için bu dersi yapmıyoruz. Tüm insanlığı kendilerini yaratan Allah'ın koyduğu kurallara davet etmek için bunu yapıyoruz. Şimdi Allahü Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e savaş için koyduğu kuralları Fatih Hoca'dan dinleyelim.
Evet. Dersimiz savaşın evrensel ilkeleri. savaş hukukunu Allah-u Teala oluşturmuştur. Biraz önce hocamın da söylediği gibi Allah'ın oluşturmuş olduğu savaş hukuku evrenseldir ve bütün dünyadaki insanları tatmin eder. Çünkü Allah'ın oluşturduğu hukuk bütün sadece insanlar için, bütün varlıklar için, dağlar, taşlar, denizler, bizim bilip bilmediğimiz bütün varlıklar için en uygun olan, en tabii, doğal, fıtri olan düzendir. Dolayısıyla bizim hayatımızla alakalı her şeyi Allah düzenlemiştir. Yani bugün Kur'an-ı Kerim'in Tevbe suresinin 36. ayetine baktığımızda günleri, ayları, yılları saymak için kullandığımız takvimi bile Allah ben oluşturdum diyor. Siz değil. O ayların sayısının kaç olduğunu ben oluşturdum. Oradaki ilkeleri ben yaptım. Ve bu gökleri ve yeri yarattığım günden beri böyledir diyor. Dolayısıyla bizim hayatımızda kullandığımız takvimi, ibadet vakitlerimizi, ibadete hazırlık şartlarımızı, yaşarken, evlenirken, boşanırken, savaşırken yapmamız gereken her şeyi Allah oluşturmuştur. Ne zaman ki insanlar bunlara müdahale etmiş, biz de kanun koyabiliriz, biz de sistem kurabiliriz demiş. İşte o zaman ortada ne huzur kalmış, ne nizam kalmış, ne de Allah'ın dininden herhangi bir eser kalmış. Biz bugün Allah'ın koymuş olduğu savaş hukukuyla alakalı temel ilkeleri tekrar bir hatırlatacağız. Ve böylelikle bugün yaşadığımız olaylara Kur'an açısından bir perspektif sunacağız. Yani bugün niçin bunlar oluyor? Sadece bugüne has mı, yoksa daha önce de olmuş mu? İnsanlık tarihi boyunca insanın yaptığı her zamanki refleksler mi bunlar? Bunu göreceğiz. Rabbimiz Bakara suresinin 190 ve devamındaki ayetlerde mealen şöyle buyuruyor: size savaş açanlara karşı siz Allah yolunda savaşın ama haksız saldırı yapmayın. Allah haksız saldırı yapanları sevmez.
İstersen burada duran bak, bizimle savaşanlarla savaşıyoruz. Savaş yapmak için gelmiş. Beyefendi, bu nereden nereye vurmak istersiniz kimse demez. Elbette ki kendini savunacaktır. Ama haksız saldırı da yapmayın diyor. Yani birisi savaş açarsa savaşın. Yoksa siz kendiniz savaş açmayın. Şimdi siz savaş açarsanız o zaman ne yapmasın? İnanç ve ifade özgürlüğünü ortadan kaldırırsınız. Evet, devam ederim.
Evet. 191. ayetin meali şöyle: onları tespit ettiğiniz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Bu fitne, savaş ateşi adam öldürmekten beterdir. Onlar sizinle Mescid-i Haram yanında savaşmadıkça onlarla orada savaşmayın. Eğer savaşırlarsa onları öldürün. O kafirlerin cezası işte böyledir.
Evet, bir de orada neye bak mesela, diyor ki savaş fitnesi adam öldürmekten beterdir. Yani bir adamı öldüren kişi öldürülür, değil mi? Buna kısas denir Kur'an-ı Kerim'de. Yaptığı suçunun dengi bir cezayla cezalandırılır. Öldürülen kişinin ailesi bu kişiden fidye de alabilir, affedebilir de. Ama savaş ondan çok daha fazla, çünkü o insanlar gelmişler. Öyle akrabalıkmış, şuymuş, buymuş, yok efendim falan şey yapmadan bütün karşılarına çıkan herkesi öldürmek için gelmişler. O seni öldürmek için geldiyse sen de ona karşılarına çıkanları öldüreceksin. Başka çaresi yok. Yani demek ki ya işte bizi öldürmediler ki biz niye öldürelim? Hayır, bu onlar öldürmek için gelmişler. Evet.
Savaşmayı bırakırlarsa onlara ilişmeyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve ikramı bol olandır.
Bak, savaşta bir paylaşmayı bırakırlarsa, onlar savaşmak için gelmiş. Vay, siz geldiniz, biz size gösteririz. Yok. Geri çekildi. Tamam. Bitti. Tamam. Ne oldu bakın. Şimdi bundan daha güzel bir hukuk sistemi olabilir mi? Ne muhteşem, değil mi? Bırakırlarsa siz de bırakın, karışmayın. Tamam. Evet.
Onlarla savaşın ki fitne, savaş ateşi yok olsun ve Allah'ın dini hakim olsun. Savaşmayı bırakırlarsa yanlış yapanlardan başkasına düşmanlık edilmez.
Bak Allah'ın dini nedir? Allah'ın koyduğu Kur'an. Allah'ın koyduğu Kur'an'ın hakim olması ne oluyor? Herkesin hür olması, herkesin Müslüman olması değil. Hürriyet içerisinde hareket etsinler. Gelsinler, gitsinler. Bir de şunu şeye tekrar edelim. Yeryüzünün tamamı Allah'a aittir. Sınırlar belirliyorsunuz. Giriş çıkışlara bir takım kurallar koyuyorsunuz. Bilmem falan şöyle falan böyle.
Gümrükler, vergiler,
He? Gümrükler, vergiler, kaçak bilmem, kaçak göçmen bilmem ne. Yahu bu toprak senin mi? Allah'ın toprağı. Niye böyle yapıyorsun? Evet.
Haramaya saygı, haramaya saygı duyanlar içindir. Yasaklara uyma karşılıklı olur. O halde haram ayda size kim saldırırsa ona, size yaptığı saldırıya denk bir saldırıyla karşılık verin. Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakının. Bilin ki Allah yanlışlardan sakınanlarla beraberdir.
Bak haram ayı. Yukarıda Mescid-i Haram dedi değil mi? Yani Kabe ve işte Arafat'a kadar olan kısım ve Mekke ve çevresi. Orada da eğer bizi öldürmeye kalkarlarsa orada da Allahü Teala bize müsaade ediyor. Ama orada insanlara dokunmayın diyor. Orası güvenli bir beldedir. Ama onlar öldürmeye kalkarsa tamam. Bize müdahale hakkı veriyor. Ya bu da evrensel bir hukuk değil mi? Yani kimse buna ki karşı çıkamaz. E tamam peki savaş haram aylar var. İşte şeyde Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bir de Recep ayı. Bu aylarda Allahü Teala savaşmayı yasaklamış ama karşı taraf şey yapmıyor, bu yasağı dinlemiyor. Eğer orada bizimle savaşanlarla savaşmazsak bütün düşmanlar o haram aylarını bekler, gelir hepimizi öldürürler. Onun için Allah orada da ne yapıyor? Evrensel bir kural koyuyor. Ama şunu da tekrarlayalım. Allah imtihan için yarattığından bütün bunlara müsaade ediyor. Evet.
Allah yolunda harcama yapın. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel davranın. Allah güzel davrananları sever.
İyi Allah yolunda harcama yapacaksınız. Nedir Allah yolu? İşte düşmana karşı hazırlıklı olacaksın. Gücünü hazırlayacaksın. Sen kendin hazır olacaksın. Yani şunu da söyleyelim. Her Müslüman aynı zamanda asker olmalı. Herkes silah kullanmasını bilmeli. İmkanları ölçüsünde de savaşa hazırlıklı olmalıdır. Çünkü hiç beklemediğin bir anda bir yerden hücum olur. Kendini korumak zorunda kalırsın. Evet. Ve şimdi bir de şey var, Mümtehine suresindeki savaşın yani üç kırmızı çizgisi var. Yani Allahü Teala o şey yaptı mı, tespit etti mi o ayette? Tamam, işte onları da oku istersen.
Evet. Mümtehane suresi 60. sure 8 ve 9. ayetler mealen şöyle. Allah din konusunda sizinle savaşmamış ve sizi yurdunuzdan çıkarmamış kimselere karşı erdemli ve hakka uygun davranmanızı yasaklamaz.
Bizimle savaşmamış. Bak savaşmıyor. Peki başka ne yaptı? Yurdundan çıkarmamış. Tamam. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ı ve Müslümanları Mekkeliler Mekke'den çıkma zorunda bıraktılar. Orada yaşatmadılar ya. Yani. Peki ondan sonra ne yaptılar? Onda da yetinmediler. Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarını açtılar. Ülkelerinden de çıkardılar. Yani ama işte bunlar savaş suçudur diyor. Şimdi bunlara kim diyebilir ki evrensel değil? Benim ülkemden çıkar, ben de onu çıkaracağım. Evet. Ondan sonra
Allah hakka uygun davrananları sever. Allah sadece din konusunda sizinle savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek vermiş olanları dost saymanızı yasaklar. Kim onları dost sayarsa işte onlar yanlış yapanların ta kendisi.
orada en tevellevhum değil mi orada ayet? Yani onların emri altında da yaşayabilirsiniz. Efendim işte bir Müslüman gayrı şeyde Darül Harp'te yaşamaz falan bir sürü şeylerdi. Ya Mekke'de yaşayan dünya kadar Müslüman vardı. Muhammed Aleyhisselam Hudeybiye Antlaşması için yani Mekke'ye gittiği zaman Hudeybiye Antlaşması yapmadan önce şehre hakim olacak güçteydi. Ama Allahü Teala Fetih Suresi'ne diyor ki orada senin tanımadığın, bilmediğin Müslüman erkek ve kadınlar olmasaydı sen kesinlikle Mekke'yi fethedecektin. Allah seni engelledi.
Onları Çin'e ezip geçme ihtimali
Bunlar
var.
ezip geçme ihtimali var. Ya yani bir Müslümanın bakın şu şeyleri de şey yapalım. Ya dünyanın her yerinde herkesin Müslüman olma hakkı var. E Müslüman olduğu zaman başka yere göç etmek zorunda mı? Böyle bir şey yok.
Adamın evi orası, niye göç etsin?
Hı?
Evi kendi toprağı, niye göç
Kendi
etsin?
doğu niye gitsin yani? Ha ne olur seni orada imandan dolayı baskı
Kuşatmadı.
altında tutuyorlarsa, yaşatmıyorlarsa falan tamam.
Tabii.
E şimdi bugün mesela dünya kadar Müslüman Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da, çeşitli yerlerde yaşıyor. Yaşasın. Burada Allah'ın koyduğu şart ne? İnancından dolayı seni öldürmeye kalkmamış. İşlediğin bu suçtan dolayı değil. Belki bir adam öldürmüşsün, ondan dolayı değil. İnancından dolayı öldürmeye kalkmamış. Ülkenden çıkarmamış. Mesela bugün Avrupa'da olan Müslümanları düşünelim. Onları inancından dolayı öldürdüklerine dair bir şey ben hatırlamıyorum. Sen hatırlıyor
Yok
musun?
hocam.
Yok. Sen Müslümansın, seni öldüreceğim. Böyle bir şey yok. Ülkenizden de çıkarmamış şey. Zaten sen kendi git çıkmış kimse. Çıkaranlara da destek vermemiş kişilere karşı. İyi davranabilirsin. En tevelli onları kendinin, senin yöneticin de olabilir demiş oldu. Tevellehum o demek. O manaya da geliyor yani. Onların emirleri altında yaşayabilirsin. Şimdi bu evrensel değil mi? Kim buna karşı çıkabilir evrensel hukuk açısından? Ama Allah'ın yasakladığı tek şey neydi? Sen inancından dolayı seninle savaşmış, seni öldürmeye kalkmış, savaşmış yani. Ondan sonra
Yurdundan çıkarmış.
ülkenden çıkarmış ya da bunlara destek çıkaranlara destek vermiş. Çıkaranlara da savaşanlara da destek vermiş. Fark etmez yani. O arkasından destek vermişse o da senin düşmanındır. Bunlara karşı iyi davranmayı Allah yasaklamıştır. Sadece onlara karşı. Ama onlarla da her zaman anlaşma yapılabilir. Yani şimdi o şeyi de şey yapalım da bu Tevbe suresinde Allahü Teala bunu da bize gösteriyor. Mesela tekrar kısaca bir özetleyelim. Mesela Muhammed Aleyhisselam ve ashabını Medine'de yaşatmadılar değil mi? Pardon Mekke'de yaşatmadılar. Muhammed Aleyhisselam dahil hepsi Medine'ye göç etmek zorunda kaldılar. Peki Medine yetmedi. Bedir Savaşı'nı gelip onlar açtılar. Uhud Savaşı'nı geldi onlar açtılar. Daha Müslümanlar da 1,5 sene olmuş Muhammed Aleyhisselam'ın Medine'ye gelmesi Bedir Savaşı. Onun arkasından Uhud Savaşı. Arkasından Hendek Savaşı. Hendek Savaşı'nda da Hayber'deki Yahudiler, tüm çevre kabileler hepsi ittifak ederek Müslümanları yok etmek için orada şey yaptılar, hücum ettiler Medine'ye. Peki bakın bu kadar İslam düşmanlığı yapmış olan bir Mekke var. Mekke'ye gidiyor Muhammed Aleyhisselam ve hac mevsiminde gidiyor. Kitaplarda umre için gitmiştir diyorlar ki o değil. Zilhicce ayında gidiyor. Zilhicce ayı hac ayıdır. Giderken de hayvanlar gösteriyor. O konuya girmeyelim şimdi. Yani bir kurbanlık hayvanlar götürüyor. Çünkü hac kurban bayramı sırasında yapılır. Şimdi gidiyor oraya. Ya haram ayı iken Mekkeliler onu Mekke'ye sokmuyorlar. Müslümanları sokmuyorlar. Sokmamasına rağmen onunla anlaşma yapıyor. Allah'ın şeyiyle, izniyle, emriyle bir barış anlaşması yapıyor ve 10 yıllık 10 yıllık barış anlaşması yapıyor.
Tam bir deha örneği o
Ya,
anlaşma.
muhteşem bir şey ya. Yani güçlü olmasına rağmen şimdi sen biraz sonra anlatacağın Süleyman Aleyhisselam şeyin güçlü olması anlaşma yapıyor. E peki ondan sonra da Mekke'yi fethettiği zaman Muhammed Aleyhisselam, çünkü ne yaptı? Onlar Mekke'den çıkardılar. Çıkarıldığınız yerden onları da siz çıkarın dedi Fatih Hoca okuduğu ayette. Bakara 192 idi değil mi? Onlar sizi nereden çıkardıysa siz de onları çıkarın. Mekke'ye Muhammed Aleyhisselam girdi. Mekke'ye girerken yine Fatih Hoca'nın ayetlerde okuduğu ayetlerden 193. ayette ne diyor? وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ اِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ. Onlar Mescid-i Haram yanında. Yani orada işte Kabe ve çevresinde onlarla savaşmayın diyor. Onlar savaşıncaya kadar. O savaşı onlar çıkarsın. Yani sizi Mekke'den çıkardılar da oraya girerken de eğer onlar savaşmazlarsa savaşmayın. Onun için Muhammed Aleyhisselam...
Aynı Haramaylardaki gibi yani.
Aynen.
Savaşırlarsa.
Savaşırlarsa tabii. Şimdi Muhammed Aleyhisselam Mekkeliler onları çıkardıkları için Medine'ye baskınlar yapmışlar. Yani savaş suçunun tamamını işlemişler yetmiyor. Bir de Hudeybiye Antlaşması'nı bozmuşlar. Ondan sonra Muhammed Aleyhisselam Mekke'yi fethederken o kadar tedbirler alıyor ki haremde, yani o Mekke'de bir çatışma çıkmasın. Çünkü çatışma çıkarsa onları öldürecek. Mekke'ye giriyor. Peki Mekke'ye girdi. Bir tek esir aldığı kişi var mı?
Yok hocam.
Yok. Bir tek kişinin böyle bir çöpüne dokunmuş mu? Kılına dokunmuş mu? Ya böyle bir işte mükemmel şey bu olur. İşte evrensel savaş hukuku bu olur. Hiç kimsenin bir şeyi alınmamış. Şimdi mesela bugün bakıyorsunuz. Trump Venezuela'dan gönderiyor adamlarını, devlet başkanlığını kaçırıyor ve tüm ülkeye petrole konuyor. Ya onlar savaş açmadılar ki sana. Bugün işte Birleşmiş Milletler de evrensel hukuka aykırı diyor. Doğru. İşte bu evrensel hukuk kuralı Kur'an-ı Kerim'deki kurallardır. Ama bakın Müslümanlar daha sonra güç zehirlenmesi yaşamışlardır. Ve bütün mezhepler bu hukuku yok saymıştır. Tamamı yok saymıştır. Şimdi bakın burada, şimdi şu elimde Ömer Nasuhi Bilmen'in Islahat-ı Fıkhiye Kamusu var. Hukuk-ı İslamiye ve Islahat-ı Fıkhiye Kamusu. Ömer Nasuhi Bilmen Osmanlı'nın önde gelen alimlerindendi. Ve bunun yazmış olduğu kitap gerçekten, yani fıkıh şeyini, literatürünü bundan daha güzel özetleyen kitap olduğunu zannetmiyorum. Son derece güzel. Geçmiş gayet güzel bir şekilde özetliyor. Ama Müslümanlar güç zehirlenmesine uğrayınca mezhepler, az önce Fatih Hoca'nın okuduğu ayetleri, işte şeyde bu Enfal Suresi'ndeki ayetleri, daha birçok ayetleri yok saymışlardır. Çok sayıda ayeti yok saymış. Kendi kafalarına göre yeni bir din icat etmişler ve savaş hukukunu ona göre oluşturmuşlardır. Şimdi bak buradan ben şimdi Trump'a kızmak, işte laf söylemek kolay ama önce kendimize bir bakalım. Önce bir kendimizi şey yapalım, denetleyelim. Şimdi bakın bu şeyin 3. cildinin 355. sayfasında Fatih Hoca'nın okuduğu ayetlerin bir kısmını yazmış burada. Diyor ki Allah diyor işte cihadı farz kılmıştır. Kendileriyle savaşılanlarla, hatta şey yapayım önce şunu söyleyeyim de. Yani bu geneldeki şartlar. Yani şimdi ben hem Fatih Hoca'dan hem de Erdem Hoca'dan her zaman istediğim şeyi isteyeceğim. Yani değil. Kendilerini sokaktaki hiçbir şey bilmeyen kişinin yerine koysun ve cevap versindir. Çünkü o arka planda sanki hiçbir bilgi yokmuş gibi yani. Olsun ki daha güzel anlaşılsın. Şimdi bak burada diyor ki ilk defa böyle duyduğunuzu düşünün. Yani cihada kıyamın cevazı için, yani savaşmanın caiz olması için, İslam'a uygun olması için gereken şartlar diyor. Bir, düşman dini İslam'ı olan daveti kabulden imtina etmelidir diyor. Yani dini İslam'a daveti. Önce düşmanı İslam'a çağıracaksın. İslam'a çağırırsın. O da davetten kaçmasıyla gel Müslüman ol diyeceksin. O da Müslüman olmaktan vazgeçecek. Ya sen bunu nasıl şey yaparsın? Şimdi mesela az önce okudum. Yunus Suresi'nin 99. ayeti. Eğer tercihi Allah yapsaydı yerindeki herkes mümin olurdu. Yani insanları sen mi zorlayacaksın Müslüman oluncaya kadar? Bunu Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Siz savaşta nasıl dersiniz ki Müslüman olun? Ya bir kişinin inanması için, İslam olması için ilgili ayetleri görmesi, anlaması, kafasına iyice yerleşmesi, ha tamam demesi lazım. Onu görmeden adam nasıl Müslüman olur?
Eşhedü diyecek hocam. Eşhedü diyecek. Olacak.
Evet gerçekten yani geliyorlar.
Davette yapılan da herhalde öyle bir şeydir yani. Kelime-i şehadet getir kurtul diyorlardır yani.
Yani nasıl olur savaşta senin karşına çıkaran sen Müslüman olur. İslam ne? Yani şimdi onu Allah Müslüman sayar mı? Allah'ın Müslüman sayması için kişinin bir kere yani sıklıkla okuduğumuz ayetlerden birisi de şeydi. Ali İmran 86. ayet. Allahü Teala diyor ki inandıktan sonra kafir olan kişiyi Allah nasıl doğru yolda kabul eder? Bu Resul'ün hak olduğuna şahit olmuş. Yani bu hakikaten Allah'ın Resulü tamam. Kendisine bütün açık seçik deliller gelmiş. Her şeyi görmüş. İnanmış. Sonra kafir olmuş. Ya sen bu karşındakilere nasıl kafir diyebilir mi kafir? Kafir diyebilmek için ne olur?
Ona tebliğ yapması, onun gerçeği görmesi ve işine gelmediği için inkar etmesi gerekiyor.
Evet, Ali İmran 106'da ne diyor Allah? Orada diyor ya şimdi ahirette anlatıyor işte bazılarının yüzü ak,
evet.
Bazılarının yüzü kara. Yüzü kara olanlara ne denecek?
Kefertum ba'deyim yani.
Siz inandıktan sonra kafir mi oldunuz? Ya bu adamlara tebliğ yaptın mı ki? Adamlara gel Müslüman ol, yoksa kafir olursan senin kellerini keserim diyorsun. Ya böyle bir şart olur mu İslam'da? İşte bütün mezheplerin ortak şeyleri, kuralları bu. Ondan sonra diyor ki, Müslümanlar ile düşmanlar arasında ahd ve eman bulunmamış olmalıdır. Bir antlaşmamız olmaması lazım. Antlaşman yoksa serbest. Vur git.
Güçlüysen sorun yok.
Güçlüysen sorun yok. Ya sen bunu nasıl yaparsın ya? Vur git. İşte bu okunan ayetlerin hangisine uyuyor bu? Hiçbir şeye uymuyor. Bakın Muhammed Aleyhisselam'ın yani hani bu mezhepler hadislere uyduklarını söylüyorlar. Kesinlikle değil. Hesaplarına gelirse ayete de uyarlar, hadise de uyarlar. Ama gelmezse onları hiçbir şey ilgilendirmez. O güç zehirlenmesi sebebiyle işte büyük devlet başkanı ne diyorsa onu da zaten ilah yapmışlardır. Bu da defalarca şey yaptık. Ayetlere verdikleri yanlış manalar sebebiyle. Şimdi mesela bugün işte Trump'ı şey yapıyoruz. Ve ben bu Osmanlı mahkeme arşivini ve Şeyhülislamlık arşivini 20 seneden fazla yönettiğim için çok sayıda Amerikalıyla birlikte olduk. Yani tarihçiler, araştırmacılarıyla birlikte olduk. Geldiler, araştırmalar yaptılar. Bir gün onların çok tanınmış bir tarihçisi var. Ross Murphy. O eskiden tabii kalorifer falan yok. Kış benim odamda geldi çalışıyor. Sadece benim odamda soba yanıyor. Diğerlerinde yanmıyor. Şimdi böyle bir belge okurken böyle yaptı. Hayırdır dedim. Ne oldu dedim. Yahu dedi Osmanlı basit de mükemmelliği yakalamış. Ne demek dedim. İşte dedi bu şeyde bu Eminönü'nde bu karşı taraftakiler ne dönüyorduk Eminönü'nün tam karşısına?
Karaköy.
Ha, Karaköy'e varmadan orada bir şey,
Perşembe pazarı.
ha Perşembe Pazarı, ha tamam. Perşembe pazarında bir hanın tamiriyle ilgili belge okuyorum dedi. Hanın yöneticisiyle tamir edecek kişiler anlaşmışlar. Ya böyle şey mi olur? Bu ne yani? Bunlar parayı ceplerine atarlar diye düşündüm. Bir de baktım ki o bölgenin önde gelen iş adamlarından 11 kişiyi de denetimle görevlendirmişler. Ya mümkün değil. Ne bu tamir eden kişi yanlış bir şey yapabilir, ne bu o insanı bu görevi veren kişi fazla bir şey isteyebilir. Muhteşem, basit ve mükemmelliği yakalamış. Dedim ki ona, neden dedim en çok Amerikalılar geliyor. Bak sana bir gerçeği anlatayım dedi. Tarihin tanıdığı, yani yazılı tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz bu devletin büyüklüğünün sebeplerini araştırıyoruz. Ben dedi tam 9 senedir nerede bir Osmanlı arşivi varsa orada çalıştım. Şu ana kadar vardığım sonuç şu: Osmanlı'nın asla vazgeçmediği şey adalettir. Sen Müslüman mısın, kafir misin, yerli misin, yabancı mısın, ırkın ne falan hiç ilgilendirmez. Bir gün dedi Şam'da Osmanlı arşivini inceliyorum. Baktım orada bir yapılmış haksızlıklara rastladım. Bir sevindim. Ulan bunu bir alayım. Bir yerde uluslararası bir toplantıda anlatırım. Ulan bir de baktım ki onu da bizimkiler yapmış. Bütün moralim çöktü, gitti. Şimdi bakın, o gerçekten Amerika Osmanlı'yı taklit ediyor. Mesela savaş hukuku konusunda şu anda Trump'ın yaptığı Osmanlı'nın yaptığıyla aynı. Şimdi yani her tarafta savaş, işte burada gördüm bak mezhepler, işte anlaşma yoksa savaş açık. İşte hemen git, hücum et, adamı bitir gel, istediğini yap. Yani bir kere şu doğruları bir ortaya koymak zorundayız. Hakikaten son derece üzücü bir şey. Mesela Ömer Nasuhi Bilmen'in kendi tefsiri vardır. Ve gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş bir ilim adamıdır. İşte buraya ayetleri koyuyor. İşte Allah sizin de savaşanlarla siz de savaşın de diyor. Ama aşırı gitmeyin, Allah aşırı gidenleri sevmez. Peki ondan sonra işte savaşın ki fitne ortadan kalksın. Din tamamen Allah'ın olsun. Yani Allah'ın kitabında ne varsa o uygulansın. Peki kardeşim, sizin şurada savaş yok. Şimdi sana soruyorum. Burada savaşın şartları diye belirledikleri şey hangi hukuka uyar? Yani mesela sana sokaktaki bir vatandaş olarak, yani sokak röportajı yapalım. Diyor ki işte düşman din İslam'a daveti kabulden imtina etmelidir. Müslüman ol, yoksa öldürürüm.
Bu hiçbir hukuka sığan bir şey
Hangi
değil.
ayette işte Allah ayette bu dinde ikrah yoktur diyor ya.
Yani insanların yaptığı hukuka da sığmıyor ya. Bırakın
Hiçbir
Allah'a
şeye
karar
uymaz.
verseydin.
Ya fıtrata uymaz
Evet.
ki. Bu ne evrenselliği de yok.
Değil. Evet.
Ya İslam'ın herhangi bir şeye uyuyor mu bu?
Yok.
İkinci şart: Müslümanlarla düşmanlar arasında ahd ve eman bulunmamalıdır. Yani bir saldırmazlık anlaşması olmamalıdır. Hangi ayette var bu?
O da yok.
Varsa tabii ki riayet edeceksin.
Tabii ki.
Şeyde mesela işte Hudeybiye Antlaşması'nda
Bozuyorlar.
uymayanlarla şey
Evet.
yapılmıştır.
Ya şimdi
Ama orada o anlaşmayı bozmayanlara hiç dokunulmamış.
tabii.
Yani oradaki onlar da öyle efendim işte şu yap şu uymadı sen de uymamış sayılırsın değil. Uymayanlara ayrı, uyanlara ayrı bir muamele yapılmış. Onu da Allahü Teala Tevbe suresinde anlatmış.
Ama şimdi ben sokaktaki bir vatandaşsam hocam, derim ki size, Tevbe suresinin 5. ayetinde Allah bütün bulduğunuz yerde öldürün demiyor mu onların? Biz de gider öldürürüz derim. Ve sokaktaki vatandaş olduğum için böyle biliyor
Öyle mi?
herhalde.
Ama şimdi sen tabii haklısın. Gerçekten son o kadar üzücü bir şey ki, bu Tevbe suresinde anlatılan, bak şurada hani ayetleri okuyayım. Ben gelmeden önce bu şeyin Ömer Nasuhi Bilmen Tevbe suresine verdiği manaya bir bakayım dedim. Gayet düzgün mana vermiş.
Güzelmiş.
Peki o kadar o düzgün manaları veriyorsun da bunlar ne arıyor burada senin kitabında?
İyi bir meali var hocam şeyin zaten.
Yani gerçekten yani bu şu yazdığı kitap Türkçe olmasa Arapça olsaydı herkesin kütüphanesinde yer alırdı. Çok güzel yazılmış bir kitap. Ama burada ben de öyleydim. Bizim geleneksel yapıda o şeylerde, medreselerde, üniversitelerde okutulanların hiçbirisi Kur'an-ı Kerim o kendilerini okutulanların Kur'an'la ilişkisini asla bilmiyor. Asla bilmiyor. Bakın şurada gerçi önce bunu şey yapayım da ondan sonra ona yer vereyim. Şimdi bakın bu şeyde Tevbe suresinde Allahü Teala diyor ki şu şeyden bizim mealden okuyayım da. Burada bir ültimatom var. Bu ültimatom diyebiliriz bugün için. Antlaşma yaptığınız müşriklerle Allah ve elçisi tarafından yapılan ilişkiyi kesme ilanıdır. İlişkiyi kesme ilanı bir ültimatomdur. Ey müşrikler, bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz. Bu Mekke'deki müşrikler, yani Muhammed Aleyhisselam oradan çıkarmış, Bedir, Uhud, Hendek savaşlarını yapmış. Sonra da Muhammed Aleyhisselam'la Hudeybiye Antlaşması'nı yapmış olanlar. Bu topraklarda 4 ay daha dolaşabilirsiniz. Yani 10 yıllık anlaşmayı bozanlar. Ama Allah'ı aciz bırakamayacağınızı ve Allah'ın kafirleri rezil edeceğini bilin. Bu büyük hac gününde Ebu Bekir radıyallahu anh yönetiminde hacca gidiyor şeyler, Müslümanlar. Orada işte bu ayetler iniyor. Muhammed Aleyhisselam da Ali radıyallahu anh gönderiyor millete ilan etmesi için. Büyük hac günü dediği şey işte Kurban Bayramı'nın 1. günü. Arafat'tan inmişler. İşte Kabe'nin tavaf edileceği hac ibadetinin yapılacağı gün. Allah ve elçisi tarafından bütün insanlara yapılan duyurudur. Yani duyuru şudur. Allah'ın ve elçisinin bu müşriklerle ilişkisi kalmamıştır. 10 yıllık anlaşma var ya. Niye? Çünkü onlar antlaşmayı bozmuş. Biraz sonra okuyacağız. Ey müşrikler, tövbe ederseniz sizin için iyi olur. Yüz çevirirseniz bilin ki Allah'ı aciz bırakamazsın. Hala tövbe hakkı var onlara. Müslüman olun ya da öldürürüm. Tamam, tevbe edebilirsiniz. Size kalmış ama 4 ay burada serbestsiniz. 4 ay içerisinde istediğiniz yere gidin ama Mekke'de kalamazsınız. Çünkü Mekke'den bizi çıkardınız. Mekke'yi biz sizin elinizden almamız lazım. Biz tekrar fethettik, sizi burada bıraktık. Kafirlik edenlere acıklı bir azabı müjdele. Ey müminler, bu duyuru sizinle antlaşma yapmış. Sonra ona aykırı bir davranışta bulunmamış ve size karşı hiç kimseye destek vermemiş müşrikleri kapsamaz. Şimdi Mekke'de 2 türlü müşrik var. Bir grup var ki Muhammed Aleyhisselam'ın yaptıkları 10 yıllık barış antlaşmasını, Hudeybiye'de yaptıkları anlaşmayı bozmuşlar ve saldırılar yapmışlar Medine'ye. Ondan sonra bir grup var ki hiç bunlara dokunmamış. Tamam, onlar ne olacak? Onlarla yaptığınız anlaşmayı süreleri bitinceye kadar tam olarak uygulayın. Onlara hiç dokunmayın. Burada kalsınlar. Onlar müşrik devam ediyorlar değil mi? Müşrik değil. Heh. Şimdi bu haram aylar, ya nedir bu haram aylar? Onların can ve mal güvenliğinin olduğu 4 ay. 4 ay burada dolaşabilirsiniz diyor. Anlaşmayı bozmuş müşriklerin can ve mal dokunulmazlıklarının olduğu 4 ay çıkınca o müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Yani 4 ay içerisinde orayı boşaltmamışsa, çekip gitmemişlerse bulduğunuz yerde öldürün. Çünkü siz bizi ülkemizden ettiniz, tamamen yok etmek için o kadar savaş her şeyi yaptınız. Anlaşmayı da bozdunuz, hadi bakalım. Şimdi burada bakın, bu şimdi sen sokaktaki vatandaş adına şey yap. Şimdi bu ayette müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün dendiği zaman hangi müşrikler diyor?
Tabii ki öncesindeki sayılan o zamana kadar anlatılan anlaşmayı bozan
anlaşma
olmuş.
bozmayanlar da müşrik değil mi?
Tabii.
Onlar da müşrik. Bu adamlar antlaşmayı bozan kişiler. Ama bakın şurada.
Zaten antlaşmayı bozmayanlarla siz de şeye sonuna kadar devam ettirin demek.
Dedi.
E onlar da müşrik.
Onlar da müşrik.
Onlarla demek ki savaşılmıyor.
O zaman
Bir önceki
müşrikleri
ayet.
bulduğunuz yerde öldürün de. Bakın bu ayetleri bağlamından koparmışlar. Kendi iç yapısında bozmuşlar. Ve işte bu.
İnsanlara da meali okutmadığınız zaman adam her söylediğini doğru kabul edecek.
Yok,
O
meallere de yanlış mana veriyorlar.
ya en azından bu meali bilen, gören birisi
Ha.
dışarı ne kadar cahil olsa
Evet.
da anlar.
Şimdi bakın şu Cessas'ın Ahkamül Kur'an'ı. Ben talebeyken bunu satın almıştım. 1976'da mezun olduk. Fakültede İslam hukuku bölümünde okuyorduk. O kadar hoşuma gidiyordu ki çünkü hiçbir yerde ayetleri görmüyor. Burada ayetlerle hükümler anlatıyor. Ki ama sonradan baktım ya o kadar yanlış diyeler varmış ki. O zaman biz bunu bilmiyorduk. Hocalarımız da bilmiyordu. Şimdi burada şey yapıyor. Burada anlatıyor, anlatıyor diyor ki hani müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetiyle sulh anlamı taşıyan bütün ayetler nesholunmuştur. Hani Nur Ahmet Kurban diye şey bu Çanakkale Üniversitesi'nin profesörlerinden bir arkadaş buradaydı. Onun bu konuda bir yapıldığı bir çalışma vardı. Siz ikinize de gönderdim. Bakabildiniz mi ona?
Evet. Yani yüzlerce ayeti nesediyor.
Evet.
İddiaya göre.
Yani iyi insanlarla iyi geçinmeyi emreden ayetlerin yani bazen 300 diyorlar, bazen 75, bazen 100
Evet.
neyse. Ama burada saymış birçok ayeti yok sayıyor. Peki bu insanların mümin olmasına imkan var mı ya yani bu ayetlere rağmen?
Yapacağım.
Üstünü örtüyorlar ya.
Ya şimdi hocam mesela bir ayet başı sonu bellidir. Müşrikleri öldürün. Mesela ayet sadece böyle. Müşrikleri öldürün şeklinde bir ayet olsa insan onu okur. Ha, tamam emir buymuş der. O ayetin de diyelim ki Kur'an-ı Kerim'de diğer bağlantılarını şunları bunları görmedi, göremedi. Dersin ki ya tamam yani şey yapamamış. Bunu atlamış, dikkat edememiş. Aman aynı ayetin içerisinde öldürün emri verilen müşriklerin hangi müşrikler olduğu o ayetin bizzat kendi içinde varsa buna rağmen bunu yapmak bu iyi niyetle ya da dikkatsizlikle izah edilecek bir şey değil.
Bir de bu ayette nesi yani yürürlükten kaldırılmış la bu ne oluyor ya? Yani kendi heveslerine uyan ve mezhepler bunu hep yapmış. Burada her defa her dersimizde hemen hemen anlatıyoruz. Hesaplarına gelen bir iki kelimeyi alıyor. Kendi keyifleri için işte Allah böyle dedi diyorlar.
Şimdi bunun tarihteki yansıması da Müslüman coğrafyanın öyle bir coğrafya varsa eğer kendilerine Müslüman diyenlerin gidip karşı tarafa işte kafir dedikleri insanlara davet yapmaları. Onlar daveti kabul etmezlerse de onların topraklarına işte onlarla savaşmaları şeklinde uygulanıyor değil mi bu norm?
Davet yapmaya da gerek yok.
En
Hemen.
azından kağıt üstünde. E peki şimdi niye yapılmıyor? Şu an değişti mi bu kitapların içerisinde yazanlar? Yine aynı kitaplar. Niye yapılmıyor? Çünkü güçlüyseniz bunu yazmak kolay. Silah sizin elinizdeyse, çoğunluk sizin elinizdeyse, güç sizin elinizdeyse ve bir de başınızda da size bunları yazdıracak birileri varsa, işte kendisini yani tuğyana uğramış kendisini ilah saymış kişiler, o zaman bunları yazmak, söylemek veya yapmak kolay. Hadi şimdi yapsanıza.
Hadi buyur.
Niye yapmıyorsunuz?
Ha.
Madem öyle davet edin, gidin kafirleri
Mesela
davet edin.
Kanuni'nin
Kabul etmeyenleri de
Fransa'ya
baştan
gönderdiği
getirin.
mektup nasıldı sen dün?
Evet öyle yani ve o hakikaten her yerde böyle milli duygularla anlatılır. İşte bizim bir zamanlar ecdadımız yani Kanuni Sultan Süleyman Fransa kralına bir mektup yazıyor. Onu öyle bir eziyor ki ya yani eziyor dediği az.
Marifetmiş gibi yani.
Yani işte ben şunu da şuraların kralıyım, buraların padişahıyım, şuralar benim, buralar benim. Sense işte bir Fransa vilayetinin başındaki adamsın. Sen kimsin ki? Şimdi bunu sen yaptığın zaman milli duygularla bu çok güzel kahramanlık oluyor. Bugün bunu geçen hafta birisi yapıp ben en güçlü silahlar ben de istediğim yerde istediğim herkese alır getiririm dediğinde bu gangsterlik oluyor.
İşte burada şey Amerika bu açıdan da Osmanlı'yı taklit ediyor. Ve dikkat ederseniz Dün bir kişiyi Amerikan şeyleri öldürdü. Güvenlik güçleri öldürdü. Ve bir doktor onu korumak istedi. Yaklaştırmadılar, öldürdüler. Osmanlı'da da bu vardı. Osmanlı'da öyle o şeylerin güvenlik görevlilerine bu yetkiler verilmişti. O ne oluyor ya?
Ben işte bugün dünyada demokrasiden, insan haklarından, evrensel hukuktan bahsedenler fazla güçlü olmayanlar. Bugün onu söyleyenler biraz güçlensinler. Evrensel hukukmuş, demokrasiymiş, insan hakkıymış. Hiçbir anlamı
Bugün
yok.
İsrail'in hiç evrensel hukuk diye bir derdi var mı? Çünkü paraya hakim, bütün devletten gırtlağını sıkıyor ve silah sanayine hakim, hiç hak hukuk diye bir şey dinlemiyor. Peki onları böyle tenkit etmek kolay da bizimkiler ne yapmışlar? İstersen sen bir de şeyi anlat.
Şimdi tabii yani buradan konuyu bağlayacak olursak bugün savaşın ilkelerini, evrensel ilkelerini konuşuyoruz Rabbimizin anlattığı şekliyle. Fakat az evvel iki hocamın da söylediği gibi bugün yeryüzünde evrensel hukuk diye tanımlanan bir hukuk var. İşte bu hukuku uygulayacak bir takım kurumlar, kuruluşlar var. İşte Birleşmiş Milletler gibi, NATO gibi veya bunların benzeri bir takım sistemler, kurumlar meydana getirilmiş. Neden? İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan mezalim güya, yani sözde gerekçe bu, tekrar yaşanmasın. İnsanlık belli evrensel ilke dediği bir takım ilkeler çevresinde toplansın diye. Ama dikkat edersek az evvel de söylendiği gibi elinde bugün parayı veya askeri gücü ya da işte silah gücünü bulunduran devletler yeterince güçlülerse bu kuralları tanımıyorlar. Neden? Çünkü bu kuralları insan yaptıysa yine insan bozar. Ne olacak ki? Ben yaptım, ben de bozuyorum dersiniz. Bugün güç bende dersiniz. Yani sanki az evvel söylendiği gibi Kanuni Sultan Süleyman'ın olduğu dönemde insanlar hiç bu hakları konuşmuyorlar mıydı? Evrensel hukuk diye bir şey yazılı bir şey yoktu. Yine herkes kendi hakkını, hukukunu tabii ki arıyordu. O zamanki insanlar cahil, yamyam falan değillerdi. Herkes aynı hayatı yaşıyordu ve ilk kez yaşıyorlardı. Bugün bu kurallar yazılı ama yine güçlü olanın umrunda değil. Çünkü siz Allah'tan korkmuyorsanız ve Allah'ın koyduğu ilkelere uymuyorsanız bir insanın koyduğu ilke mi sizi bağlayacak ya? Sizi dünyanın gücünü ele geçireceksiniz de zamanında 3-5 kişinin bir masanın etrafında toplanıp gelin şunlara uyalım diye yazdığı, sizden önceki birilerinin kendi ülkeniz adına attığı imzayı tanıyacaksınız. Çok da umrunuzda. Böyle bir şey mümkün değil ki. Bunun olabilmesi için evrensel ilkeyi koyanın o evreni yaratan olması ve sizin de ondan korkunuz olması gerekir. İşte az evvel Muhammed Aleyhisselam'ın yaptığı Hudeybiye Antlaşması'ndan bahsedildi. Yeryüzünde bugüne kadar insanlığın yaptığı ve bir deha örneği olan en önemli anlaşmadır. İnsanlığın kırılma noktasıdır. Yine Muhammed Aleyhisselam'ın savaşlarından biraz bahsedelim mesela. Toplamda çoğunda çatışmanın olmadığı ama toplarsanız Muhammed Aleyhisselam'ın katıldığı, katılmadığı, Gazve ve Seriye hepsini sayarsanız işte 80 küsür tane savaş var. Bunların birçoğu çatışma şeysinde, kıvamında ama tabii bizim bildiğimiz büyük savaşlar da var. Bütün bu savaşlara katılan kişi sayısı yaklaşık en az 70 bin ve bunu 100 binin üzerine çıkaranlar da var. Bu savaşlarda çatışan insan sayısı. Ve bunlarda 100 binden fazlayız. Hatta Tebük'ü de katalım mesela. O da savaş olmamasına rağmen, karşısına Muhammed Aleyhisselam'ın düşman çıkmamasına rağmen hazırlığıyla, yolculuğuyla çok zorlu bir süreçtir. 30 bin, 40 bin kişi de oradan ekleyin. Bu 100 bini geçer. Dolayısıyla buna rağmen bu savaşlarda her iki tarafta bakın hem düşman tarafından, kafirler tarafından hem müminler tarafından toplam ölenlerin sayısı bine ulaşmıyor. Yani rakamları daha en inandırıcı rakamlar 600-700 civarında bugün kaynaklarda verilen. 100 binden fazla insandan bahsediyoruz ve bu ölüler de sivil falan değil. Meydanda savaşa gelmiş insanlar. Yani zaten beklenen şey birilerinin ölmesi. Ama topladığınız zaman koskoca 20 küsür yılda ölen sayısı 1000'i bulmuyor. 600-700 kişi. Şimdi nasıl oluyor böyle bir şey? Çünkü siz oraya gittiğiniz zaman Muhammed Aleyhisselam Allah'ın nebisi olduğu için, her şeyden önce Allah'a hesap vereceğini düşündüğü için Mekke'nin fethinde bile birkaç tane plan ortaya konuyor ve oraya girerken diyor ki yok, biz bunu yaparsak çok insan ölür. Bunu yaparsak fazla insan yararlanır veya zarar görür. İşte az evvel hocam okudu Fetih Suresi'ndeki ayeti. Yani eğer orada sizin bilmediğiniz masum insanlar, o kadınlar ve erkekler olmasa, sizin onları ezip geçme ihtimaliniz olmasaydı Allah zaten size izin verecekti bir sene öncesinden oraya girmenizi. Bunu bile Allah-u Teala hesaba katıp bunu bile önlediğine göre Allah'tan korkan bir insanın bu ilkeler konusunda gölgesinde çalışması gerekir. Bu ilkelerce çalışması gerekir.
İstersen bir daha Müslüman olmamasına rağmen Ebu Süfyan da başına geçiyor.
Tabii bir de o var. Yani Mekke'nin fethinden sonra.
Mekke'nin yönetiminin başına
Tabii.
geçiyor.
Hatta onun evine giren güvendedir deniyor mu işte orayı şey yaptığında, fethettiğinde.
Evet.
Şimdi bu adam bunun Muhammed Aleyhisselam'ın düşmanı
En büyük düşmanı.
statüsünde fetihten önce. En büyük düşmanı. Ama burada hesaba katılacak şey şu. Sizin kafir dediğiniz adam, sizin zalim dediğiniz, hain dediğiniz her kim olursa olsun unutmamamız gereken ve Muhammed Aleyhisselam'ın hiç hesaptan, defterden silmediği şey şu. Ne olursa olsun Allah'ın kuludur. Yani bugün Allah'tan korkmuyor olabilir. Öyle bir durumla karşılaşır ki Allah'tan korkar ve sizin hiç tahmin etmeyeceğiniz bir mümin haline gelebilir. Bütün bunları hesaba katarak bu savaş konusuna bakmamız lazım. İşte bugün Trump'ın yaptığını haydutluk diyoruz. Tarihte, bizim tarihimizde de buna benzer pek çok olay mevcut. Peki Allah-u Teala bu konuyla alakalı kitabında bize verdiği örnek şahsiyetler var mı? Bunlar nasıl davranmışlar? Elbette var. Mesela Davut Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, bunlar ellerinde büyük hakimiyet, zenginlik ve güç bulunduran insanlar. Mesela Süleyman Aleyhisselam'la ilgili Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Sa'd suresinin 30. ayetinden itibaren okursak. Davud'a Süleyman'ı ihsan ettik. Süleyman ne güzel kuldu. Daima bize yönelirdi. Bakın Davut Aleyhisselam zaten babası zaten kral ve çok büyük bir gücün sahibi. Oğlunu nasıl yetiştiriyor? Süleyman Aleyhisselam nasıl yetişiyor? Daima Allah'a yönelen bir insan, bir kul olarak yetişiyor. Bir akşam üzere ona çalımlı cins atlar sunulmuştu. Dedi ki, ben malı Rabbimi hatırlattığı için severim. Sonra atlar yerlerine çekildi. Bakın, ata olan, mala olan sevgisini bile daha babası hayattayken böyle dile getiriyor Süleyman Aleyhisselam. Onları bana tekrar getirin dedi. Hemen ayaklarını ve boyunlarını okşamaya başladı. Tahtının üzerine bir ceset bırakarak Süleyman'ı imtihandan geçirdik. Sonra bize yöneldi. Şöyle dedi. Rabbim beni bağışla ve bana benden sonra kimseye nasip olmayacak bir hakimiyet ver. Vehhab olan, yani karşılık beklemeden bol bol bahşeden sensin. Şimdi Süleyman Aleyhisselam mal, güç, hakimiyet istiyor ama bunu birilerinin ayağını kaydırarak, gidip birkaç kişinin toprağını gasp ederek, mallarının üzerine konarak veya kendi insanların yaptığı bir takım kanunları kendi lehine kullanarak, çıkarına kullanarak yapmıyor. Direkt Allah'tan istiyor. Bana öyle bir güç ver ki, benden sonra bile başkasına nasip olmayacak derecede büyük bir güç ver. Yani bu ne demek? Bu büyük de bir cesaret aslında. Beni bununla imtihan et diyor. Aslında yeryüzünde insanlığın dayanmasının en zor olduğu imtihan. İşte bugün görüyoruz bu imtihana dayanamayanları. Gidiyorlar başka bir devletin şeyindeki insanı, başındaki insanı bir gece yatağından kaldırıp getiriyorlar. Niye? Çünkü elinin altındaki güçle olan imtihanı kaybetmiş adam zaten. Böyle bir derdi yok. Süleyman Aleyhisselam bunun tam tersi. Allah-u Teala ne yapıyor peki bu duanın sonucunda? Diyor ki, bunun üzerine biz de rüzgarı emrine verdik. Onun belirlediği tarafa yumuşakça eserdi. Bundan büyük bir hakimiyet güç var mı? Yapı ustalığı ve dalgıçlık yapan tüm şeytanları, zincirlerle birbirlerine bağlanmış diğer şeytanları da onun emrine verdik. Bu bizim sana bağışımızdır. Bakın emrine verdikten sonra da Allah-u Teala şöyle diyor. Bu bizim sana bağışımız, yani biz bunları sana bahşettik, verdik. İster iyilik yap, ister yapma. Hesabı sorulmayacak. Bunların hesabı senden sorulmayacak. Şüphesiz onun için katımızda bir yakınlık ve varılacak bir güzel bir yer vardır diyor. Allah-u Teala bir kulu için bunu söylüyor ve bunu da kıyamete kadar duracak bir kitabına yazıyor. Aynı Süleyman Aleyhisselam'la alakalı Neml suresinde 15. ayetten itibaren okursak Rabbimiz yine mealen şöyle buyuruyor. Biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar şöyle dediler. Her şeyi mükemmel yapmak bizi mümin kullarının çoğundan üstün kılan Allah'a özgüdür. Yani elhamdülillahi rabbil alemin diyorlar yani her şeyden önce. Önce bu ilim kendilerine verildiğinde bunu Allah'tan biliyorlar ve karşılığını bu şekilde veriyorlar. Devamında Süleyman Davud'un varisi oldu. Bir gün dedi ki ey insanlar bize kanatlı canlıların dili öğretildi ve her şeyden verildi. Şüphesiz bu apaçık bir lütuftur. Bakın her şeyden verildi diyor. Biz bunu kendimiz kazandık demiyor. Kendisi bir insan dünyada bu derece bir güç zaten mümkün olmayacak bunu biliyoruz. Ama bunun binde birini eline geçiren insan işte bunu ben yaptım. Şu benim çabam sonucunda işte çalışmalarımın karşılığını alıyorum. Tamamen kendisinden biliyor bunu. Oysa burada tam tersi. Cinler, insanlar ve kanatlı canlılardan oluşan orduları Süleyman'ın önünde toplandı. Hepsi düzenli bir biçimde bölüklere ayrılmıştı. Karınca Vadisi'ne vardıklarında kraliçe karınca şöyle dedi. Ey karıncalar yuvalarınıza girin de Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler. Dedikten sonra bakın Süleyman Aleyhisselam ne diyor? Süleyman karıncanın sözünden dolayı hafifçe güldü ve şöyle dedi. Rabbim beni yönlendir de hem bana hem anne babama verdiğin nimetlere şükredeyim. Hem de senin razı olacağın işler yapayım. İyilik ve ikramınla da beni iyi kullarının arasına kat. Evet. Gücün elinde bu kadar gücü bulunduran bir insanın Allah'tan istediği şeye bakar mısınız? Dolayısıyla evet. İşte güç demek imtihan demektir. İmtihan demek güçle hele de bir hakimiyetle imtihan çok zorlu bir imtihandır. Buna sabredebilmek için de Süleyman Aleyhisselam'ın örnekliği elimizin altındaki kitapta vardır. Dolayısıyla bugün hakimiyeti elinde bulunduranlara bu ayetleri iyice özümsemesi önerilir.
Doğru. Evet yani asıl konu tüm dünyanın Allah'ın koyduğu sisteme yönelmesi. Onlardan daha önemlisi de ben Müslümanım diyenlerin bilhassa hocaların Kur'an'a yönelmesi. Biz bu hale neden düştük demesi. Bizim bu hale düşmemizin sebebi tamamen Kur'an'a uymak değil, Kur'an'ı kendimize uydurmaktır. Başka hiçbir şey değil. Yani şimdi gerçekten mesela az önce okuduğum ayetlerden bak diyor ki Nahl Suresi 106. ayet kim diyor inandıktan sonra kafirlik ederse baskı altında olan hariç, kalbi mutmain oldu, kalbi imanla dolu olduğu halde baskı altında olan hariç. Ama kim kafirliğe göğüs açarsa, işte şimdi bakın ben Müslümanım diyen hocalar tutmuşlar, ayetleri yok saymışlar. Mesela iblis Allah'ın bir tek emrini yok saydığı için ne oldu? İblis oldu değil mi? Adem'e secde etti, emrini dinlemedi. Bunlar o kadar çok ayeti yok saymışlar ki okuduk. Bak diyor ki kim küfre göğüs açarsa onların üzerinde Allah'ın gazabı olur. Allah'ın gazabına gelmiş bugün İslam alemi. Onlar için büyük bir azap vardır. Bugün bütün dünyada İslam alemi bu büyük azabın içinde değil mi?
Evet.
Ayakta duracak halde değil. Onun için en başta İslam alemi dediğimiz ki aslında İslam alemi değil ama bilmedikleri için Cenab-ı Hak onları bağışlayabilir. Burada başta onlar hocalar olmak üzere topyekün İslam'a yönelip İslam'ın güzelliğini bütün dünyaya göstermemiz lazım. Kendimize bakmadan hani aynaya bir baksana derler de aynaya bakıp kendimizi görmeden hemen başkalarını suçlamanın bir anlamı yok. Onun için en büyük nimet bizim elimizde Allah'ın kitabı. Buna uyalım ve Allah'ın rızasına tam teslim olalım. Allah bu dini tüm dünyaya hakim kılacağını söylüyor. Buraya yönelelim ki Cenab-ı Hak bizim elimizde belki hakim kılar ve bir de bu büyük nimetin hem dünyada hem de ahirette güzelliğini görürüz. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.